Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 12 Ramazan 1443 ve Miladi Takvim'de 14 Nisan 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, fırsatların ayı Ramazan ve Feriluddin Attaniye Şaburyalma özel programını dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran'ın mali taleplerinin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. İran'ın Herat Başkonsolosu düşmanların İran ile Afganistan arasını açmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Sadat Nejat, İran'ın bölgede bir hububat merkezi olabileceğini bildirdi. İran Kara Kuvvetleri Komutanı düşmanın İran'ın kültürünü, ekonomisini ve savunma yeteneklerini hedef aldığını söyledi. Zahorova, Beyaz Beriller örgütünün Batılıların elinde bir araç olduğunu söyledi. Kimliği belirsiz bir uçak Erbil'den işgal altındaki Filistin'e uçtu. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, İslam Cumhuriyeti'nin yabancı bir bankadan mali taleplerinin serbest bırakılmasına ilişkin bir ilk anlaşmayı duyurdu. Yani İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Tahran'da Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında İran mali varlığının serbest bırakılması için yabancı bir ülke ile anlaşmaya varıldığını söyleyerek salı günü bununla ilgili yabancı bir ülkeden bir heyetin İran'da bulunduğunu ve İran mali varlığının serbest bırakılması ile ilgili gerekli görüşmelerin yapıldığını söyledi. İran-Irak ilişkilerine de değinen İran Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki kara vizelerinin iptal edilmesinin önemini vurguladı ve korona salgını krizinden sonra ilişkilerinin her alanda ilişkiler ve işbirliğinin çok iyi olacağı umudunu dile getirdi. Emir Abdullahyan, Afganistan'daki gelişmelere de değinerek İran'ın Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurulmasını desteklediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Yemen'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve insani ablukanın kaldırılmasını ve Yemen-Yemen görüşmelerinin yapılması gerektiğini vurguladı. Fuat Hüseyin de bu ortak basın toplantısında İran ve Irak'ın güvenliğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, İranlı kardeşlerin bazı güvenlik kollarında bazı şikayetlerinin olduğunu ve bunu açıkça konuşmaları ve sorunları diplomasi ve diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğini ifade etti. Irak Dışişleri Bakanı ayrıca İran ile Suudi Arabistan arasındaki kapalı ve gizli görüşmelerden halka açık görüşmelere kadar İran ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerden umutlu olduğunu dile getirdi.
Afganistan'ın Herat kentindeki İran Başkonsolosu, Başkonsolosu'na yapılan saldırının ve kukla unsurlar tarafından şiddetli protestolar düzenlenmesinin dost ve komşu İran ve Afganistan halkları arasına mesafe koyamayacağını söyledi. Bazı hainler ve yabancı güçlerin piyonları son zamanlarda İran-Afganistan ilişkilerini bozmak için sosyal medyadaki saptırıcı videoların yayınlanmasına müteakip pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil'deki Büyükelçiliği ve İran'ın Herat'taki konsolosluğu önünde toplanarak taşlı saldırıda bulunmuşlardı. Bu olayın ardından dün sabah Afganistan Ticaret Odası Başkanı, çeşitli sendika başkanları ve bazı Afgan vatandaşları da dahil olmak üzere Herat halkının çeşitli kesimleri İran'ın Herat Başkonsolosluğu'na giderek diplomatik personeli teselli etmek için etkinlikler düzenlediler ve İran'a yönelik saldırıları kınadılar. İran'ın Herat Başkonsolosu Muhammed Sıddık Efer, Taliban yetkililerini İran'ın diplomatik görevine yönelik saldırıyı kınamak için Başkonsoloslukta toplanan nüfusun çeşitli kesimleri arasındaki olayı soruşturmaya çağırdı. Sıddık Efer, İran ve Afganistan birkaç yüzyıldır birbirleri için iyi komşular olmuştur ve İran her zaman Afganistan ile derin ilişkileri geliştirmeye çalışmıştır, dedi. Herat Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Yunus Gazizade ise Herat iş adamları İslam Kale Gümrüğü'nde çıkan yangın zamanında İran'ın yangını söndürmek için itfaiyecileri gönderdiğini asla unutmayacaklar, dedi.
İran Büyükelçisi ve İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Yardımcısı Zehra Irşadi, işgal, dış saldırganlık ve terör Batı Asya'da kadınların güvenliğine yönelik başlıca tehditler, dedi. İran Ajansı'na göre Zehra Irşadi, güvenlik olsun yerel saatte çarşamba günü kadın barış ve güvenlik konulu toplantısında Filistin dahil Batı Asya'daki kadınların durumuna atıfta bulunarak şunları söyledi. Cinsel şiddet iğrenç bir suçtur. Genellikle bir savaş taktiği olarak kullanılır. İranlı yetkili Batı Asya bölgesinde kadınların güvenliğine yönelik başlıca tehditler arasında işgal, dış saldırganlık ve terör, kadın haklarına ve yaşamlarına saygı göstermeyen tehditler yer alıyor. Filistinli kızların ve kadınların durumu bunun açık bir örneğidir, dedi. Erşadi ayrıca silahlı çatışmalarda cinsel şiddet, kadınları ve kız çocuklarını ayrıca savunmasız durumdaki insanları orantısız bir şekilde etkiliyor. Kadınlar ve kız çocukları asıl mağdurlar, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilisi ayrıca şöyle dedi. Silahlı çatışmalarda uluslararası insani hukuk, kadınlara karşı her türlü cinsel istismarı yasaklar ve kadınlar ve kızlar da dahil olmak üzere sivilleri koruma sağlar. İranlı temsilci, Afganistan'daki kadınların durumuna da değinerek, Afganistan'daki mevcut durumun Afgan kadınların hak ve hukukları üzerinde güçlü bir etkisi oldu, dedi. İranlı temsilci, Afgan kadınların eğitim, çalışma ve siyasi katılım gibi siyasi ve sosyal haklarından yararlanmaları gerektiğini vurguladı.
İran Tarım Bakanı, uluslararası gelişmeleri İran'ın bölgenin tahıl merkezi haline gelmesi için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Dünya Gıda Teşkilatı FAO istatistiklerine göre İran, 22 önemli ürünün üretiminde dünyanın ilk 7 ülkesi arasında. İran, fıstık, safran ve zireç üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyor. Ayrıca hurma üretiminde ikinci, elma üretiminde dördüncü sırada yer almakta. İran'ın en önemli tarım ürünleri buğday, pirinç, şeker pancarı, meyve, sert kabuklu yemişler, pamuk ve tütündür. İran Tarım Bakanı dün İRNA Ajansı'na verdiği demeçte İran'daki un arzı ve üretimine rağmen uluslararası gelişmelerin İran'ın buğday alanında bölgede bir hububat merkezi haline gelmesi için bir fırsat olduğunu söyledi. İranlı bakan tarımla ilgili düşünce değişikliklerini ve yeni bir bakış açısını ülke tarımının gerekliliklerinden biri olarak değerlendirdi ve akıllı teknolojilerin kullanımına vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı, düşmanların İran'ın kültürünü, ekonomisini ve savunma yeteneklerini hedef aldığını söyledi. Doğu General Kiyomers Haydari, dün yaptığı açıklamada, bugün 140'tan fazla medya İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı aktiftir. Bu da aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünün göstergesidir, dedi. İran Kara Kuvvetleri Komutanı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin altyapısına ve tesislerine atıfta bulunarak, ilerleme ve kendi kendine yeterlilik, düşmanların artan hayal kırıklığına uğramasına neden olacaktır, dedi. Doğu General Emir Haydari, Kara Kuvvetleri'nin muharebe kabiliyetinin önemli ölçüde arttığını ve füzelerin nokta atışlarının en yüksek başarı seviyesine ulaştığını söyledi. Bu arada İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pak burada, Irak'ın Aynül Esed'deki Amerikan üssüne saldırı ve ırkçı İsrail, Amerika ve bazı ülkelerde yapılan hareketler, General Kasım Süleyman'ın şehadeti sonrası İran Devleti'ni caydırıcı güce ulaştıran yıkıcı misillemelerdir. Düşman, İran Devleti'ne karşı saldırı yapma gücünden yoksundur, dedi. General Kasım Süleyman'ın mezarını ziyaret eden General Park, burada yaptığı açıklamada General Süleyman'ın ettiği güçler ve onun asker arkadaşlarının hali hazırda geçmişte olduğu gibi her türlü tehdide karşı koymak için tam hazırlık içinde olduklarına değinerek, dünyada bu konuyu şehit General Süleyman'ın şehadetinden sonra görmüş ve test etmiştir değerlendirmesinde bulundu.
İran sınır polisi komutanı ülkenin batı sınırlarında 3 silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesinin imha edildiğini duyurdu. İran sınır polisi komutanı Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Sınır bloke etme ve sınır şeridinde kaçakçılığı önleme planını uygularken batı sınır muhafızları Azerbaycan ve İlam eyaletlerinde etkili kontrol önlemlerini birkaç ayrı operasyonda ülke sınırlarında 3 silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesini tespit edip imha etmeyi başardılar. General Guderzi, sınır muhafızları silah ve mühimmat, 54 tabanca ve önemli miktarda mühimmat ve ilgili malzemelere el koydu ve imha etti, dedi. İran sınır polisi komutanı, İran sınırlarını silah ve mühimmat kaçakçılar için güvensiz olarak nitelerken şöyle dedi. Ülkedeki insanların güvenliği İran sınır muhafızlarının en önemli endişelerinden biridir ve en zor koşullarda hizmet vermektedirler ve görevlerin başındalar. Zira onlar İran halkının huzuru ve güvenini sağlamak için büyük fedakarlıklar yapıyorlar.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in son aylık raporuna göre İran ağır petrolün fiyatı geçen ay %20,8 arttı. İsrail'e göre Mart 2022'de İran ağır petrolünün bir varil fiyatı 112,40 sente ulaştı. Bu da Şubat ayına göre 19 dolar ve 36 sent veya %20,8 artış olduğunu gösteriyor. İran ağır petrolünün 2022'nin başından bugüne kadar ortalama fiyatı 2021'de aynı dönemde 60 dolar olan ortalama fiyatına kıyasla 97,55 dolara ulaştı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Araş, Eldere doğalgaz sahası hakkındaki iddialarını yeniledi ve İran ile bölgenin doğu sınırını belirlenmesi konusunda görüşme çağrısında bulundu. Suudi Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Salman ve Kuveytli mevkidaşı Muhammed Abdüllatif El Fars, Fars Körfezi sularında Araş, Eldere gaz sahasının geliştirmesine ilişkin 22 Mart'ta bir belge imzalamışlardı. VAS Haber Ajansı'na göre Suudi Dışişleri Bakanlığı 13 Nisan Çarşamba günü yayınladığı bildirdi. Riyad ve Kuveyt'in İran'ı tartışmalı bölgenin doğu sınırının sınırlandırılmasını müzakere etmeye davet ettiğini ve herhangi bir cevap almadıklarını belirterek Araş gaz sahası hakkındaki iddialarını yeniledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında Araş-Eddere doğalgaz sahası geliştirme belgesinin imzalanmasını tepki göstererek İran'ın Araş doğalgaz sahasından yararlanma hakkının olduğunu vurguladı.
Ukrayna'da Rusya yanlısı bir siyasi partinin lideri olan Viktor Medvedchuk'un eşi Oksana Marchenko, kocasının serbest bırakılmasına yardımcı olması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başvurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, kamuoyunda Putin'in kızının vaftiz babası olarak da tanınan muhalefet partisi lideri Viktor Medvedchuk'un yakalandığını duyurmuştu. Medvedchuk'un eşi Oksana Marchenko sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla eşinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, beyaz berillerin Ukrayna'da kimyasal silah saldırılarına karşı uyarıda bulunarak, sonra da Moskova'nın suçlanması ihtimalini eleştirdi. Maria Zaharova, beyaz beriller tarafından Ukrayna'da kimyasal silahlar saldırı düzenlemeye yönelik yeni bir Amerikan batı planı konusunda uyardı ve Ukrayna'yı, beyaz berillerin Ukrayna'da provokasyonlar düzenlemeye aktif katılımıyla suçlayarak beyaz berillerin batılı ülkenin elinde bir maşa olduğunu söyledi. Zaharova, beyaz berillerin Suriye'de tecrübesi olan ve batı medyasında iyi tanınan bir grup oldukları için Ukrayna'daki askeri operasyonlara fiilen katıldıklarını ve batıdan gelen fonların kesilmediğini söyledi.
Rusya'yı köşeye sıkıştırmaya çalışan Amerikan talimatıyla hareket eden Almanya, Rus gazını ruble olarak ödenme talebini reddetti. Almanya Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede Rusya'nın ülkeye yaptığı gaz ihracatını ruble olarak ödeme talebini reddetti. Alman hükümet sözcüsü, Rus ithal gazının bedelinin ödenmesinin münhasıran Euro ve Gazprom Bank ödeneceğini duyurdu. Almanya Başbakanı, Putin'in Rusya'nın enerji ihracatını ruble olarak ödeme talebini reddettiğini vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ateşkesin Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri tarafından ihlal edildiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki 44 günlük savaş 2020 yılında Rusya'nın arabuluculuğunda sona ermişti.
Irkçı rejim İsrail Başbakanı Naftali Bennett, hükümetinin düşmesini engellemeye çalışırken ortak Arap listesi bloğu aşırı sağ ve faşistlerin etkisinin genişlemesi konusunda uyarıda bulundu. Ortak Arap listesi bloğu Başkanı Sami Ebu Şehade, kendisine verilen oranın Aranın son bulması ardından atacağı ilk adımın hükümeti devirmek için güven oyunu geri çekmek olacağını söyledi. Bennett ise ortak listeyi hükümete veya koalisyona kabul etmeyeceğini duyurdu.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, işgal rejimi liderlerini ve Siyonist Yahudi cemaatlerini Pesah Bayramı olarak isimlendirilen Yahudi Bayramı'nda Mescid-i Aksa'nın alanı içinde ayin düzenleme ve kurban kesme planlarını gerçekleştirmeye kalkışmamaları konusunda uyardı.
İbrani ve Arap medyası kimliği belirsiz bir uçağın Kuzey Irak'tan işgal altındaki Filistin'e uçtuğunu ve bölgeye girdiğini bildirdi. Bu haberin hemen ardından Sabri News Telegram kanalı uçağın kalkış rotasının fotoğraflarını yayınlayarak uçağın Irak'ın Erbil Havalimanı'ndan hareket ettiğini ve Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra Kıbrıs'a uçtuğunu duyurdu. Bilindiği gibi İranlı yetkililer daha önce Irak-Kürdistan bölgesinde Mossad faaliyeti konusunda uyarıda bulunmuştu.
Irak Ulusal Hikmet Hareketi Başkanı, kutsal türbelere yapılan saldırıyı ülkede fitne çıkarmak için art niyetli bir plan olarak nitelendirdi ve Irak hükümeti ve yargısını saldırganlarla kararlı bir şekilde mücadeleye çağırdı.
Ve son haberimiz, Suriye'nin Kamışlı bölgesine bağlı Kusayr köy sakinleri, Suriye ordusunun bir kontrol noktasının desteğiyle Amerikan işgal güçlerine ait 4 asker aracıyla karşı karşıya gelerek bölgeden kovdular.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Ukrayna Savaşı'nın dünya ekonomisini olumsuz etkilemesi etrafında. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üzerinden 46 gün geçmesine rağmen bu savaşın ekonomik zarar ziyan boyutları günden güne artıyor. Öyle ki Dünya Ticaret Örgütü son raporunda bu savaşın dünya ekonomisine ağır bir darbe indirdiğini bildirdi. Bu bağlamda Dünya Ticaret Örgütü mevcut yılda yarıya indi ve dünya gayri safi üretimi büyümesi de önemli derecede geriledi. Dünya Ticaret Örgütü, ekonomik simülasyon modeli aracılığıyla Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu krizin küresel gayri safi yurt içi hasılası büyümesini %0.7 ile %1.3 oranda azaltabileceğini tahmin ediyor. Araştırmalar Rusya-Ukrayna savaşının iki ülkenin de iç ekonomilerine ciddi darbe indirdiğini, Ukrayna'nın birçok tarım arazisinin yetersiz ekili ve savaştan zarar görmüş olduğunu ve ülkedeki ekonomik koşulları zorlaştıran güvensizlikten hasara uğradığını gösteriyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı, savaşın ülke ekonomisi üzerindeki dolaylı etkilerine atıfta bulunarak, zararın çoğu altyapı sektöründe, bu alanda 8000 kilometre kadar karayolu zarar gördü veya tahrip oldu. Değeri 108 milyar doları aşan istasyon ve havalimanlarda dahil olmak üzere altyapı tesisleri zarar gördü açıklamasında bulundu. Ancak Ukrayna'daki bu savaşın dünya ekonomisi üzerinde de büyük etkisi oldu. Rusya ve Ukrayna dünyadaki önemli stratejik ürün tedarikçileri olup dünyadaki tahıl, gıda ve enerji tedarikinde önemli bir paya sahiplerdi. Birleşmiş Milletler'e göre 2021'de dünyadaki açların yarısından fazlasının gıdası Ukrayna'dan geldi. Rusya ise kimyasal gübre üretiminin ana bileşenleri olan potasyum ve fosfat gibi toprak besinlerinin önemli bir üreticisi. Dolayısıyla tarım sektörü artık tüm dünyada etkilenmiş durumdadır.
Buna ek olarak güvenlik ve silah sektörlerine yönelik güvensizlik ve bütçe tahsisleri ekonomik büyümeyi yavaşlattı ve dünya çapında sorunları şiddetlendirdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Başkanı Lawrence Bohn, Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın ekonomik büyümesini etkiliyor ve enflasyonu 2 ila 2,5 puan artırması bekleniyor dedi. Bu durum Amerikan ekonomisini de etkiledi. Biden hükümetinin Ekonomik Danışma Konseyi Başkanı Cecilia Rose, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu Amerikan Birleşik Devletleri'nde daha fazla ekonomik zorluk yarattı ve enflasyonu artırdı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatları 14 yılın en yüksek seviyesi olan galon başına 4 doların üzerine çıktı. Son istatistikler ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun yaklaşık %8'e ulaştığını gösteriyor. Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Agos Luke ve Gary Rice, petrol fiyatlarındaki küresel artışın küresel ticaret üzerinde önemli etkisi olduğunu ve mikro ekonomileri şok ettiğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın durumundaki belirsizlik nedeniyle savaşın devam etmesi ve uzaması konusunda ekonomik endişeler arttı. Çünkü savaşın devam etmesi özellikle daha zayıf ülkelerde olmak üzere dünyada açlığın ve yoksulluğun artmasına neden olabilir. Avrupa Kalkınma Bankası Baş Ekonomisi Bita Yarvcik, enerji, tarım, enflasyon, yoksulluk ve benzeri sorunların tümü Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomik büyümede yavaşlama da dahil olmak üzere geniş kapsamlı küresel sonuçları olacağını gösteriyor dedi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pakistan'da İmran Han'a destek protestolarının devam etmesi etrafında. Pakistan'ın görevden alınmış Başbakanı İmran Han'ın destekçileri ona desteklerini göstermek için ülke genelinde gösterilerine devam ediyorlar. Pakistan halkı İmran Han'ı desteklemeye devam ederken, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dahil olmak üzere ülke genelinde milyonlarca kişi bir kez daha sokaklara indi ve İmran Han'ı desteklemek adına Amerika aleyhine sloganlar attılar. İmran Han, Tahrik İnsaf üyesi olduğu parti üyeleriyle yaptığı görüşmede partinin hiçbir koşulda parlamentoda hazır bulunmayacağını söyledi. İmran Han, Tahrik İnsaf Partisi, Pakistan'ı yağmalayan ve yabancı güçler tarafından parlamentoya gönderilen insanlarla masaya oturmayacak ifadesini kullandı. İmran Han'ın devrilmesini protesto etmek için Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde devam eden sokak protestolarına destekçiler bu devirmenin yabancı kökenli olduğunu düşündüklerini ve Pakistan'daki siyasi değişiklikleri kabul etmediklerini dile getirmeye çalışıyorlar. Pakistan Başbakanı'nın destekçileri tıpkı Tahrik İnsaf Partisi'nin üyeleri gibi İmran Han hükümetinin devrilmesini Pakistan parlamentosundaki muhalefet partileri ve Amerikan komplosunun ortak sonucu olarak görüyorlar. Bu nedenle geçen pazar günü Pakistan parlamentosunun 174 üyesinin İmran Han'a karşı güven oyu oylamasında olumsuz oy kullanmalarına sadece saatler sonra İmran Han'ın destekçilerinin ülkenin çeşitli şehirlerinde sokak protestoları başladı ve devam etti.
Pakistan'da İmran Han'ı desteklemek için milyonlarca insanın sokaklara inmesi, yeni Pakistan hükümeti için işleri zorlaştırabilecek olan Devrik Başbakan'a yönelik halk desteğinin bir işaretidir. İmran Han'ın destekçileri sevdikleri popüler başbakanlarının görevden alınmasına protesto etmek için sokaklara dökülüp Pakistan'a gerçek demokrasinin geri dönmesi çağrısında bulunsalar da gösteriler ülkedeki durumu değiştirmeyecek gibi görünüyor. Geçmişteki deneyimler sokak protestolarının protestocular tarafından beklenen değişiklikler üzerinde çok az etkisi olduğunu göstermiştir. Muhammed Nawaz Sharif'in destekçileri de Temmuz 2017'de Panama belgeleri olarak bilinen bir yolsuzluk davasına karışma suçlamasıyla görevden alınmasının ardından günlerce sokaklara döküldü. Ancak protestoların Nawaz'ın Müslümanlar Ligi Partisi üzerinde hiçbir etkisi olmadı. İmran Han'ın Pakistan Başbakanı olarak görevden alınmasının yasal bir şekilde gerçekleşmesi ve Pakistan parlamentosunda yapılan güvensizlik oyu ile gerçekleştirilmiş olması göz önünde bulundurulduğunda sokak protestoları ve yüksek mahkemeye bir dilekçe bile sunulması mevcut durumu değiştiremez. Toplumda İmran Han destekçileri adına kısa vadeli tek umut yolu Tahrik İnsaf Partisi'nin Pakistan parlamentosundan toplu olarak istifası ve erken parlamento seçimlerinin yapılmasıdır. Tahrik İnsaf Partisi'nin Pakistan parlamentosunda 100'den fazla üyesi olduğu düşünüldüğünde onlara toplu istifalar bu yasama kurumunun işlevini sürdürmesini engelleyecek ve erken parlamento seçimleri kaçınılmaz hale gelecektir. Pakistan parlamentosu Tahrik İnsaf Partisi milletvekillerinin toplu istifasıyla meşruiyetini kaybederse bu kez parlamentoda çoğunluğu elde edebilecek parti yandaşları için erken seçim yeni bir umut olacak. Pakistan'da herhangi bir nedenle erken parlamento seçimleri yapılmazsa İmran Han'ın destekçileri onun yeniden başbakan seçilmesi için gelecek yıla kadar beklemek ve zafer umutlarını güçlendirmek zorunda kalacaklar. Sonuçta mevcut protestoların bir sonuca varmayacağı sadece parlamento üzerinden durumun değişebileceği söylenebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 12 Ramazan 1443 ve Miladi 14 Nisan 2022 Perşembe. Bir rivayete göre Hicri Kameri 12 Ramazan semavi kitap olan İncil'in Hazreti İsa Mesih bin Meryem'e nazil olduğu gündür. İncil Yunanca terim olup müjdeleyici manasındadır ve Hristiyanların Hazreti İsa Aleyhisselam'ın halkı cehennem ateşinden kurtarmak için kendisini halka feda etmesinden dolayı İncil'i müjdeleyici şeklinde tabir ediyorlar. Bu kitabın adı Kur'an-ı Kerim'de 12 defa geçmektedir. Kur'an, İncil'i ilahi kitaplardan biri olarak kabul eder ancak İncil'i ilahi dinlerin saygınlığı gibi insanın kurallarını ve görevlerini içeren, hayatını düzenleyen semavi bir kitap olarak adlandırır. Şimdi Hristiyanlar arasında İncil olarak adlandırılan şey, İsa Aleyhisselam'ın orijinal İncil'i değil, onun havarilerinin rivayet ve tefsirleridir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın semaya yükselişinden sonra İncil değiştirildi, tahrif edildi ve hatta yok edildi. ...1442 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Ramazan 1. yılında Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicretinin ardından muhacirlerle Ensar arasında kardeşlik bağı kurdu. Allah rızası için her şeyini bırakıp Medine'ye hicret etmiş bulunan muhacir Müslümanlara Medineli Müslümanlar muhabbet ve samimiyetle kucaklarını açmışlardı. Ellerinden gelen her türlü yardımı onlardan esirgememişlerdi. Ne var ki muhacirler Medine'nin havasına, adetlerine ve çalışma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke'den gelirken de beraberlerinde hiçbir şey getirmemişlerdi. Bu sebeple Medine'nin çalışma şartlarına ve kendilerine her türlü yardımda bulunduklarından dolayı Ensar adını alan Medineli Müslümanlara ısındırılmaları gerekiyordu. Nitekim Medine'ye hicretten 5 ay sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ensar ile muhacir bir araya topladı. 45'i muhacirden, 45'i de Ensardan olmak üzere 90 Müslümanı kardeş yaptı. ...34 yıl önce Hicri Şemsi 25 Ferverdin 1367'de Bağdat, İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki zorunlu savaş sırasında kimyasal silahlardan yararlandığını açıkça itiraf etti. İran aleyhindeki 8 yıllık zorunlu savaş sırasında İran, Irak'ın İslam mücahitleri aleyhinde kimyasal silahlardan faydalandığını uluslararası teşkilatlar nezdinde defalarca şikayet etti ve bazı gruplar bu şikayeti ele almak için gönderilmelerine rağmen Irak bu gibi silahlardan yararlandığını yalanladı. Nihayet iki taraf arasında savaşın şiddetlendiği bir sırada Irak zehirli gazlar ve tehlikeli hardal gazlar başta olmak üzere kimyasal silahlardan yararlandığını itiraf etti. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Ferverdin 1374'te İranlı çağdaş edip ve dil bilimcisi Üstad Doktor Muhammed Cevad Meşkur vefat etti. Hicri Şemsi 1297'de Tahran'da dünyaya gelen Meşkur ilk eğitimini bitirdikten sonra Tahran Üniversitesi'ne girdi ve Fars Edebiyatı'nda lisansını aldıktan sonra 1332'de Fransa'ya gitti. 1335'te İslam Tarihi bölümünde Sorbonne Üniversitesi'nden doktorasını alan Meşkur, İran'a geri döndükten sonra Tebriz Üniversitesi'nde ve ardından Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri, Türk Köşe Yazarları kalbinden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP'nin kur korumalı mevduat projesinin yükü hazineye bindi.
Yeni Asya.
Türkiye yeni ilaçları alamıyor.
Milli Gazete.
Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılsın.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 12 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde İktidarın öngörü zaafı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidarın temel problemlerinden biri ekonomideki öngörü zayıflığıdır. Bu bir zihniyet meselesi olduğu için ciddiyetle üzerinde durulmalı, tahlil edilmelidir. Evvela 2023 hedeflerine bakalım. 2011 seçim bildirisinde yer alan bu hedeflere göre mesela kişi başı gelirimiz 25 bin dolara çıkacaktı. Aksine 8 bin dolara düştü. Çünkü iktidar 2011 yılında 2023 hedeflerini açıklamış fakat bu hedeflere götürecek sanayi, tarım, eğitim, dış politika gibi alanlarda izlenecek politikalara dair teknik programlar ortaya koymamıştı. Yol haritası yoktu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İddialı hedefler hatta siyasette hamasi ufuklar ortaya koyan ama metot içermeyen, rasyonel planlama yapmayan bir düşünce biçimi. Zihniyet dediğim bu. 2003 hedeflerine göre 500 milyar dolar ihracat yapacaktık. Bu hedefe ulaşmak için dış politika planlaması yapılsaydı, mesela Mısır'la 7 yıl süreyle kavga ederek Doğu Akdeniz'de yalnızlığa sürüklenir miydik? Mallarımıza boykotlar yapılır mıydı? Faiz sebeptir gibi dünyada hiçbir ekonominin kabul etmediği politikaları uygulamaya kalkar mıydık? Bu kadar ihracat yapmak için tarım ve sanayide sektörel bazda verimlilik, teknoloji ve üretim programları yapmak gerekmez miydi? Halbuki iktidarın kendisinin hazırlandığı 2019 tarihli 11. Kalkınma Planı'nda 2014-2018 döneminde %4.9 olan ortalama büyümenin 3 puanının tüketimden, 1 puanının ihracattan, 1.3 puanının sabit sermaye yatırımlarından geldiği belirtilmektedir. 2023 hedefleri için programlanmış bir ekonomi politikasında bunun tersine en büyük payın sabit sermaye yatırımları olması gerekmez miydi? Gerekirdi ama daha fazla borçlanarak tüketimi artırmak daha fazla oy getiriyordu. Yine aynı düşünme tarzı, insanlarda umut yaratan hatta yeniden büyük devlet oluyoruz şeklinde milli duygularımızı okşayan hedefler. Ey hitaplarının bu duyguyu beslemesi. Ama o hedeflere götürecek rasyonel programların yokluğu, sonuç kriz. İhracatı şahlandıracak olan asıl faktörün TL'yi ucuzlatmak değil, teknoloji, verimlilik, yüksek katma değer gibi politikalar olduğunu daha başta öngörmek gerekmez miydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizde düşüşe geçiyoruz, enflasyonda düşüşü de göreceğiz sözünü hatırlıyorsunuzdur. Sayın Erdoğan bu konuşmayı yaparken 12 aylık enflasyon oranı resmen %19.25'ti. Bugün 12 aylık enflasyon oranı resmen %61.14 ve geçen 20 yılın rekoru. Bütün iktisatçılar emirle faiz indirtme yüzünden enflasyonun tırmanacağını söylerken Erdoğan enflasyonda düşüş başladığını söylüyordu. Çünkü faiz sebeptir diye düşünüyordu. Faiz indirttik öyleyse enflasyonda düşüşü de göreceğiz idi. Aksi oldu, enflasyon şahlandı. Faiz sebeptir şablonu, öngörüyü ve dolayısıyla doğru politikaları engelliyor görüyorsunuz. Hem de 2011'den itibaren adım adım.
Cevher İlhan 12 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde siyasi saptırmalar kurtarmıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyaset tam bir kargaşa var. Her türlü siyasi çarpıtmanın fiyaskosuyla sonuçlanması karşısında iktidar cephesi tam bir dağınıklıkta. Vaziyet ortada, enflasyon sepetiyle onca oynamaya ve dalaverelere rağmen TÜİK'in verileriyle tüketicide %61'i aşan, üreticide %115'e varan enflasyona hiçbir ciddi tedbir alınmış değil. Büyük iddialarla başlayan son Maliye Bakanı'nın bütün ışıltılı demeçlere mukabil %20'lerde enflasyon 3 katına çıkmış diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
TÜİK'in talimatı duyurusuyla işsizliği düşük göstermek için işsizlik rakamlarında %0.5 azalış gösterilirken muhalefet sözcülerinin tespitiyle her defasında 40 takla attırması da işe yaramıyor. Zira yıllardır iş bulamayıp iş bulma ve arama ümidini kaybedenlerden sarfı nazar edildiği milyonlara milyonların eklendiği herkesçe biliniyor. Keza genç işsizlik oranlarının resmi rakamlarla 21.8 olarak açıklanmasıyla hala her 4 gençten birinin işsiz olması bu gerçeğin kabulü. Birkaç kişilik işe alıma yüzlerce binlerce kişinin 319 kişilik işe alım için 126 bin vatandaşın müracaatıyla meydana gelen iş başvurusu kuyrukları işsizliğin de açıklanan oranların çokça üstesinde olduğunu ortaya koyuyor. Yine TÜİK'in tespitleriyle hanelerde elektriğin birim fiyatı 8 yılda %440 zamlanırken muhalefet milletvekillerinin sorularına Enerji Bakanlığı'nın verdiği cevaba göre geçen yıl 3,5 milyon elektrik ve 1 milyon doğalgaz abonesi faturasını ödeyememiş 1 milyon 93.581 mesken, sanayi, ticarethane ve tarım sulama abonesinin doğalgazı kesilmiş. Bu arada enflasyonun %150'leri, gıda enflasyonun %200'leri bulduğu 12.5 milyon emeklinin bankalara borçlu, asgari ücretin açlık sınırı altında olduğu ağır krizde 30 milyon icra dosyasının 115 milyon tarafı oluşmuş. Yeni ekonomik model diye ortaya atılan ve hazineye yüzlerce milyar ödetilen döviz kuru korumalı mevduatında bir çare olmadığı peşinen görülüyor. Özetle alayı vala ile açılıp yandaş müteahhitlere verilen dolar garantili ihalelerden biri olan Çanakkale Köprüsü'nde günde 45 bin aracın geçiş garantisine karşılık geçişlerin 6 binde kalması, 1 milyon 317 bin yolcu geçişi garantisi verilen Zafer Havaalanı'nda bir yılda ancak 11 bin 131 yolcu geçmesiyle %99 sapılması benzeri ortaya çıkan vahim hesap hatalarıyla iktidardakiler tam bir şaşkınlıkta. Büyümeden enflasyonu hiçbir hedefi ve vaadi tutturamaması 2023 hedeflerinin hepsinin daha şimdiden suya düşmesi karşısında siyasi iktidar hata üstüne hata yapıyor. Ve bütün manipülasyonlara rağmen tek kişilik ucube sistemi isteyenler %30'lara düşerken muhalefetin demokratik parlamenter sistem işbirliğine desteğin %70'leri aşması üzerine iktidar cephesinde tam bir panik baş göstermiş. Dağınıklık, öngörüsüzlük ve karmaşa o denli ki tek imza ile yayınlanan gece yarısı apar topar 60 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 35'i bir önceki kararnamenin düzeltilmesine dair çıkarılmış.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 12 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde altın sevindirdi, mevduat üzdü başlıklı yazısına yer veriyor. Mart ayı itibariyle son bir yılda finansal yatırım araçları içinde enflasyon etkisi giderildikten sonra yani reel olarak en yüksek getiri %33,98 reel getiri oranı ile altın en büyük kaybı ise %-35,98 oranında reel kayıp ile devlet iç borçlanma senetlere ve %-27,73 oranında reel kayıp oranı ile de mevduat faizi getirdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
altının reel getirisiyle mevduat faizinin reel getirisi arasında 61,71 puan fark var. Dünyada finansal yatırım araçları arasında bu kadar yüksek fark olan bir başka ekonomi yoktur. Bunun içindir ki uluslararası kuruluşlar bizim ekonomiyi dünyanın en kırılgan ekonomisi olarak tarif ediyor. Ekonomik istikrar sorununun temelinde de bu kırılganlık yatıyor. Mevduat faizi geçen sene Mart ayında da -5,09 oranında reel kayıp getirmişti. Ama bu sene enflasyon %61,1 olunca ve Merkez Bankası da gösterge faizini %14 düzeyinde tutunca mevduatta bu kadar yüksek reel kayıplar ortaya çıktı. Artık TL fazla cep yakıyor. Bunun içindir birçok sektörde siparişler artık tamamıyla dolar ve euro olarak veriliyor. Pazarlıklar da aynı şekilde döviz üstünden yapılıyor. Zaten hükümetin kur korumalı mevduat uygulaması da TL'ye doların himayesine sokmak demektir. Bu tablo sürdürülemez. Her gün geçtikçe toplum olarak kan kaybediyoruz. Ne yazık ki hükümet içinde ve ekonomi yönetimi içinde bu tabloyu okuyacak kimse yoktur. Cumhurbaşkanlığı kurullarında ve ekonomi yönetiminde yer alan akademisyenler varsa istifa etmeleri gerekir. Aksi halde tarih ekonomiyi çıkmaza sokan bu tablodan en fazla onları sorumlu tutacaktır. Özetle yüksek kırılganlığın ekonomik ve maliyeti her sene artarak büyüyor. Ciddi yönetim ve acil olarak istikrar önlemlerine ihtiyacımız var.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın İnsanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Ramazan ibadet ayı, kul olma ayı. Ramazan itaat şevki, günahtan kopma ayı. Ramazan ruhun baharı, Allah'a kavuşma ayı. Ramazan şevket güzelliği ve güzelleşme ayı.
Allahümme inni es'aluke ismike ya. Yeah.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha mübarek Ramazan ayını birlikte idrak ediyoruz ve sizin duanıza muhtacız. Allah Resulü'nün hakkında başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluştur diye buyurduğu mübarek Ramazan ayı.
Mübarek Ramazan ayının İslam'ın en önemli aylarından biri ve Yüce Allah katına yaklaşma ve ilahileşme ayıdır. Bu ayda ilahi rahmet kapıları insanların yüzüne açılır ve böylece onlara bir kez daha Allah'ı yad ve zikretme ve rızasını kazanma fırsatı sunar. Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar diğer aylara kıyasla daha fazla namaz kılar, Kur'an-ı Kerim tilavet eder, geceleri ihya eder ve özetle daha fazla Allah-u Teala'yı yad eder.
Kuşkusuz Yüce Allah'ı yad etmek ve sonsuz azameti ve gücüne bağlanmak, insan yaşamı üzerinde sayısız tesiri vardır. Nitekim ilahi rahmete umut bağlayan insanlar, Yüce Allah lütuf ve merhametini onlardan esirgemeyeceğinden emindir. Zira Allah'ı yad etmek tek taraflı bir ilişki değildir ve Yüce Allah her daim onu yad eden kulunu bir an bile yalnız bırakmaz.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 152. ayetinde eğer onu yad edersek o da kulunu yad edeceğini belirterek şöyle buyurmakta. Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bir hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Ey Ademoğulları, kalbinizde beni yad edin ki ben de sizi yad edeyim. Halvette beni yad edin ki ben de halvette sizi yad edeyim. Kalabalıkta beni yad edin ki ben de sizi kalabalıklarda daha iyi yad edeyim. Kul kalabalık arasında Allah'ı yad ederse Allah-u Teala da onu melekleri arasında yad eder.
Allah-u Teala'yı yad etmenin önemli tesirlerinden biri, insanı dini ilkelere ve öğretilere bağlı yapması, helal ve haram kurallarına uymasını sağlamasıdır. Bazıları Allah'ı yad ve zikretmek, daima Subhanallah veya Elhamdülillah zikirlerini tekrar etmekten ibaret olduğunu zannediyor. Gerçi Allah'ı bu zikirlerle, dinle yad etmek de güzel bir ameldir. Fakat bu amel ancak insanı pratikte de günahtan uzak tuttuğu zaman hayırlara ve bereketlere vesile olur. Bu yüzden Allah Resulü mübarek Ramazan ayında oruç tutmayı cehennem ateşine karşı bir kalkana benzetmiştir.
İslam dininde ağız ve diş sağlığına yapılan vurgu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu arada dişleri fırçalamak ve misvak kullanmak da İslam dininde üzerine sık sık vurgu yapılan talimden biridir. Günümüzde diş hekimliği, beşeri tecrübelere ve güncel geniş çaplı araştırmaların sonuçlarına dayanarak sürekli gelişmekte ve yine diş hekimleri en iyi ve en modern teçhizatı kullanarak insanların diş ve ağız sağlığını korumak ve geliştirmek üzere emek harcar.
Tahran Radyosu.
Gerçi bazıları diş hekimlerinin hizmetleri İslam'ın en büyük ibadetlerinden biri olan oruç ibadeti ve insanların cismi ve ruhi sağlığı ve gelişmesi üzerinde derin manevi tesirleriyle çeliştiğini düşünebilir. Zira yemek ve içmek genelde ağız yoluyla yapılan amellerdir ve İslam fıkhının ahkamına göre bu iki amel orucu batıl eden ameller sayılır. Ve yine oruç tutulduğu zaman yemekten ve içmekten mutlak surette kaçınma duygusu, insanda ağza herhangi bir şeyin girmesi oruç ibadetiyle çeliştiği duygusuna sebebiyet verebilir.
Oruç ahkamında bir bölüm bu ibadeti batıl eden etkenler ve durumlar ve bir bölümde mekruh amelleri beyan eder. Bu bölümlerde beyan edilen ahkama bakıldığında diş hekimlerinin diş etine iğne yapmaları, dişi çekmeleri, dolgu yapmaları ve diş hekimlerinin ağız ve diş eti ve dişlerin üzerinde yaptığı çalışmaların hiçbiri orucu batıl eden etkenler olarak beyan edilmediği anlaşılır. Gerçi diş hekimi çalışırken su veya kullandıkları maddeler veya kan hastanın boğazı ve damağından geçebilir ki bu durumlarda oruç bozulur. Dolayısıyla kanamaya yol açan tedavilerin iftardan sonra bir zamana bırakılması daha iyidir.
Diş hekimlerinin diş çekme, anestezi, dolgu yapma gibi çalışmaları boğaza bir şey kaçmadığı takdirde oruç için bir sakıncası yoktur. Yine dişlerin geçici tedavisi için uygulanan pansumanlar zamanla ağızda biriken tükürükte çözülür ve sonuçta hasta ağzında tadını hissedebilir. Bu tür maddelerin sehven ve kasıtlı olmayarak yutulması, bu maddelerin ağız ortamında uzun süre çözülmesiyle beraber gerçekleşmesi durumunda oruçlu insanı için sorun arz etmez. Enjeksiyon yoluyla yapılan anestezi de birçok fakihin görüşüne göre orucu bozmaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin.
Dişlerin onarımı gibi uygulamalarda ağızda çözülen ve bir tat bırakan bazı maddeler kullanılır. Bu durumda tatmanın oruç açısından bir sıkıntı yaratmadığı, eğer insan ağzının suyunu dışarı boşaltırsa sakıncası olmadığı, fakat yuttuğu takdirde orucu bozulduğu belirtilmelidir. Bu yüzden diş çektirmek veya ağızda kanamaya yol açan her türlü tedaviyi yaptırmak orucun batıl olmasına yol açar ve buna göre de mekruh ameldir.
Oruç tutan insanın diş macunu kullanarak dişini fırçalamasının sakıncası yoktur. Fakat ağzında biriken suyun boğazından geçmemesi ve fırçalaması bitince de ağzını çalkalaması gerekir. Yine yiyecek sayılmayan diş hekimlerinin kullandığı malzemelerin ağza girmesi orucu bozmaz. Ancak ağzın rutubeti bu malzemelerin üzerinde kalır ve tekrar ağza sokulursa ağızdaki suda yok olmayacak kadar olur ve yutulursa bu durumda oruç bozulur.
Dişine dolgu yaptıran ve biraz kanaması olan oruçlu insan eğer akan kan ağzındaki su ile yok olursa paktır ve yutulmasının sakıncası yoktur ve oruç batıl olmaz. Yine diş eti hastalığı yüzünden günde birkaç kez kanama yaşayan ve sehven bu kanı yutan kimsenin orucu sahihtir. Ancak eğer kasten yutarsa orucu bozulur. Bundan başka fluoride ve nane gibi tatları içeren diş ipini kullanmak, ağızda biriken su yutulmadığı takdirde sakıncası yoktur.
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda mübarek Ramazan ayında yapmış olduğunuz dua ve ibadetlerin Hak Teala katında kabul olmasını niyaz ederken, hep birlikte Ramazan ayının 13. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme tahirni fihi mined denesi vel akdar. وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة بعونك يا قرة عين المساكين.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Seymour'la kanatlanma.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Kamiri, 6. ve 7. yüzyılların büyük şair ve arifi Feridettin Attar Nişaburi'yi anma günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İran'da her yıl 14 Nisan günü atları anma günü olarak kutlanır. Bu çerçevede İran'da da 14 ila 17 Nisan günlerinde Nişabur ve Tahran kentlerinde bir takım etkinlikler düzenlenir. Atların irfanın engebeli yoluna nasıl ayak bastığı konusunda farklı rivayetler ediliyor. Fakat bunların çoğu gerçekten ziyade efsaneleri andırıyor. Ama kesin olan şu ki atlar hem tabip hem arif hem de şairdi.
Şey Attar oldukça çalışkan ve aktif bir insandı ve ister baharatçı olduğu dönemde, ister tıpla uğraştığı yıllarda ve ister yaşlılık döneminde bir köşeye çekildiğinde şiir yazmaya ve nazım ve nesir tarzında kitap yazmaya devam etti. Şey Attar Farsili ve İrfani Edebiyatının üç önemli zirvesinden biridir ve Senai ve Mevlana Celaleddin Muhammed Mevlevi ile beraber dünyada İranlı ve İslami irfanın bayraktarı sayılır. Attar ayrıca sözü edilen İranlı üç büyük tasavvuf ve irfan bilgini arasında hiçbir zaman saraylarla irtibatı olmayan ve asla hiçbir hükümdar meth etmeyen bir şahsiyettir. Attar'ın İran irfanında yeri Mevlana divanında onu takdir edecek kadar önemlidir.
Uzmanlar Attar'ın birçok eserinden söz ediyor. Ancak Attar'ın yaşamını ve eserlerini araştıran araştırmacılar birkaç belli eserin bu büyük arife ait olduğunu savunuyor. Esrarname, Musibetname, İlahiname, Muhtarname, Gazel Divanı, Tezkeretul Evliya ve Mantıkut Tahir, Şeyh Attar'dan günümüzde miras kalan kalıcı eserlerdir. Bu eserler arasında Tezkeretul Evliya, tasavvuf şeyhlerinden 97 şeyhin yaşamı ve öykülerini içerir ve nesir tarzında kaleme alınmıştır. Attar'ın diğer eserleri ise nazım tarzındadır.
Şeyh Attar'ın hem suret ve hem mana bağlamında irfani edebiyatta birçok yenilikçili söz konusudur ve eserleri incelendiği takdirde bu yenilikçileri bulmak mümkündür. Attar irfani düşüncelerini beyan etmek için en güzel yol olan sade ve saf kelame kullanmıştır ve muhatapları kelamını daha iyi anlamaları için öykü, masal ve hikaye ve temsil yöntemlerinden bol bol yararlanmıştır. Bu yöntem eserlerini cazip hale getirmenin yanında düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmuştur. Attar'ın Fars edebiyatı ve dünya edebiyatındaki konumunun önemi irfan ve şiirlerinde gündeme getirdiği yeni düşünceleri yüzündendir. Attar'ın en seçkin eseri Fars dilinde nazım tarzında sırlar içeren Mantıkut Tayr adlı eseridir.
Mantıkut Tayr, kuşların padişahı olan Simorg'u bulmak üzere Hudhud adlı kuşun önderliğinde tehlikeli bir yolculuğa başlayan bir grup kuşun öyküsüdür. Kuşlar bu yolda 7 tehlikeli merhaleyi geride bırakır. Simorg, Hak Teala'nın zatının simgesi ve kuşlar hak yoluna adım atan saliklerdir. Bu tehlikeli yolculuk sırasında her aşamada bazı kuşlar yola devam edemez hale gelir ve bir bahane bularak geri döner. Sonunda bu 7 merhale geride bırakıldıktan sonra Simorg peşinden giden kuş grubundan sadece 30 kuş kalır. Yolun sonuna gelen 30 kuş kendilerine baktıklarında kendilerinin dışında aradıkları şeyin yani Simurg'un aslında onların ta kendisi olduğunu anlar. Fars dilinde si 30 ve morg da kuş anlamına gelir. Simorg aslında 30 kuş demektir ve bu yolculuğu da ancak 30 kuş tamamlayabilmiştir.
İslami irfan her zaman İslami düşüncenin her dalı olarak da Batı edebiyatı ve kültürünü etkisi altına almıştır. Orta Çağ'da ve Rönesans evresinden sonra Batı dünyası Fars edebiyatı üzerinden İslami irfanla tanıştı. Günümüzde de dünya düşünürleri edebiyat eleştirisinin bir dalı olan karşılaştırmalı edebiyatın yardımıyla farklı milletlerin edebi eserlerin karşılaştırılarak birbiri üzerindeki etkisini ortaya çıkarıyor. Karşılaştırmalı edebiyat, bir ülkenin edebiyat ve kültürünün diğer milletlerin edebiyatı üzerindeki etkisini ve yansımasını irdeliyor ve bu yansıma bir ülkenin yazar ve şairlerinden başka ülkelerin yazar ve şairleri üzerindeki etkisi ve nüfuzu ile belli oluyor. Örneğin, Hafız'ın Goethe ve Attar'ın Victor Hugo ve Senai ve Attar'ın Dante üzerindeki etkisi gibi. Karşılaştırmalı edebiyatta tercüme işi önemli rol ifa ettiğinden benzer eserler irdelenirken eserin telif edildiği yılın yanı sıra tercümesinin tarihi de göz önünde bulunduruluyor.
Batı dünyasının zengin Fars edebiyatı ile tanışması Haçlı Savaşların yıllarına dayanıyor. Ancak edebiyat araştırmacılarına göre tercüme hareketi ve Doğu edebiyatı ile tanışma süreci miladi 18. yüzyılda doruk noktasına çıktı. 18 ve 19. yüzyıllarda başta Sadi, Hafız, Hayyam, Attar, Nizami, Ferdevsi, Rami, Nasır Hüsrev ve Baba Tahir olmak üzere Fars dilinde yazan birçok büyük şair ve yazarın eserleri Fransızca, İngilizce ve Almanca'ya çevrildi. Ve bu çevreler Avrupa insanını Fars edebiyatının zenginliğiyle tanıştırdı. Sonuçta Avrupa halk görülmemiş bir ilgiyle İran ve Fars edebiyatına yönelmeye başladı.
Tahran Radyosu.
Gerçekte son birkaç asırda hiçbir Doğu ülkesi İran kadar Avrupa ülkelerine kendi edebiyatını hayran bırakamadı. Nitekim Fars edebiyatı ve düşüncesinin etkisiyle İngiltere, Almanya ve Fransa'da birçok eser kaleme alındı ve her biri dünya edebiyatının unutulmazları arasında yer aldı. Bu eserlere Gotedon'un Şark Divanı, Montesquieu'nun İran Mektupları, Berlioz'un İsfahan'a Doğru, Matteo Arnold'un Rüstem ve Sohrab gibi eserlerine örnek vermek mümkün. Bu arada İran şiiri, edebiyatı ve irfanı hiç abartısız Avrupa edebiyatını zenginleştirdiği söylenebilir.
Doğu dünyasının Avrupa edebiyatı üzerindeki nüfuzunun en önemli bölümü, İranlı büyük şairlerin ve Fars edebiyatının nüfuzundan kaynaklanır. Zira birçok Avrupalı şair ve yazar Doğu dünyasına seyahat etmeden birçok güzel efsane, manzara, çarşı pazar, kubbeler ve minarelerle İranlı şairlerin eserleriyle tanıştı ve bundan ilham alarak kendileri de güzel eserleri yarattı. Bu bağlamda Hafız, Mevlana, Sa'di, Attar ve Senai gibi şairlerin eserleri, batılı şairleri en çok etkileyen İranlı seçkin şairler ve düşünürlerdir.
Uzmanlar Dante'nin de İlahi Komedi adlı eseri Senai'nin Seyrul İbad, İlal Ma'ad adlı eseri ve Attar'ın Mantık-ı Tayr ve Musibetname adlı eserlerinden etkilendiğini belirtiyor. Dante'nin bu eseri edebiyat, hikmet ve irfan alanlarını kapsayan bir eserdir ve sembolik bir dille yazılmıştır. Eser yazarın bir insan olarak en alçak mertebeden yani cehennemin dibinden en yüksek mertebeyi yani göklerde cennetin en üst katına seyretmesinin ürünüdür. Dante'ye göre kim insaniyetin doğruna ulaşmak istiyorsa nefsini tehzip etmesi ve her türlü kötülükten arınarak bu yolculuğa çıkması gerekiyor.
Ancak Dante'nin eserinde bazı simge ve sembollerin izlerine Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinde rastlamak mümkün. Dante, Benates'le beraber Mars'tan Jüpiter'e yükseldiğinde binlerce adil kraldan oluşan ve tek sesle konuşan bir kartalın şeklini görüyor. Bu simge akıllara Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinde Seymour karakterini geçiriyor. Burada Dante'nin Kartalı ile Attar'ın Seymour arasındaki tek fark, Kartalı oluşturan kişilerin onun içinde kaybolmamaları ve kimliklerini kaybetmemeleridir. Oysa Mantık-ı Tayr adlı eserde Seymour'a bakan kuşlar gerçekte onun makamını idrak ederken onda vahdet ve kendilerinin varlığını görüyor.
Arjantinli seçkin şair ve kısa öykü yazarı Burhoş, Kur'an-ı Kerim kısalarından ve Attar'ın Mantık-ı Tayr ve Bin Bir Gece eserinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Nitekim Latin Amerikalı yazarları da bu eserlerle tanıştıran da odur. Burhoş, El Muhteşem Sarayına Yaklaşmak adlı öyküsünde açıkça Attar'ın çalışmalarından söz ediyor ve Burhoş'un babasının arkadaşı ve büyük bir arif olan Fernandez ve Mevlana'nın da Üstad-ı Şems'e büyük benzerlik arz ediyor. Özellikle Şems hayatının sonlarına doğru kayboluyor ama daha sonraları tekrar ortaya çıkıyor. Fernandez'in Burhoş'a irtibatı Şems'le Mevlana arasındaki irtibatı çağrıştırıyor. Fernandez, Arapçayı biliyordu ve İbn-i Arabi'nin eserlerine İspanyolca şerh yazarı bir yazardır. Mevlana ve Attar'ın eserleri İspanya'da çevrilmiş ve İspanyol şairleri ve yazarları etkilenmiştir.
Yine İspanyol büyük filozof Anamuno'nun düşünceleri de atların düşünceleriyle büyük oranda örtülüyor. Anamuno'nun ebedilik alanında düşünceleri ve inançları atların konuyla ilgili düşüncelerinden ve inancından etkilenmiştir.
19. yüzyılda Mantık-ı Tayr ve Nasihatname ve Tezkeretül Evliya adlı eserler Fransızca'ya çevrildi. Victor Hugo'nun Çağların Efsanesi isimli eseri aslında Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserinden bir rivayetidir. Attar'ın bu eserinde meraklı kuşlar Hüthüt'ün önderliğinde Simorg peşinden Kaf Dağı'na doğru yolculuk ediyor. Hugo'nun Çağrıların Efsanesi adlı eserinde de benzer bir yol izleniyor. Şair işin başında uzaktan sesler duyuyor. Öyle ki her bir ses şairle Allah'tan farklı bir şekilde söz ediyor. Ardından çeşitli kuşlar nihai amacına ulaşmak için farklı yolları izliyor.
Fransa'nın ünlü şairlerinden Louis Aragon'un şiirlerinde de başta Şeyh Attar olmak üzere İranlı İslami ariflerin ayak izlerine rastlamak mümkün. Aragon'un Elza adlı eserindeki şiirleri ağır bir şekilde caminin Leyla ile Mecnun ve Attar'ın Mantık-ı Tayr adlı eserlerinin etkisi altında kalmıştır. Aragon, maddi ve sanayileşmiş dünya ülkeleri ve komünist düşüncenin yalan cazibeleri bir yandan ve Simorg'a doğru kanatlanması hevesi diğer yandan iki farklı eğilim arasında kalmış bir ariftir.
Gerçekte Fars dili ve edebiyatı Şeyh Attar gibi büyük düşünürlere dayanarak dünyanın büyük düşünürleri, şairleri ve edebiyatçılarının kalbini fethetmeyi ve dünya edebiyatını da duru pınarlarından doyurmayı başarmıştır. Attar İran'dan önce batıda tanınmış bir ariftir. İranlı uzmanlar Attar üzerinde araştırma yapmadan 200 yıl önce batılı şarkıyacılar Attar hakkında araştırma yapmaya başlamıştı. 1816 yılında Attar'ın Nasihatname adlı eseri Fransızca'ya çevrilerek Paris'te basıldı. Attar'dan Batı dünyasında çevrilerek basılan ikinci eseri ise Mantık-ı Tayr adlı eseriydi. Bu eseri Garsen Detas'ı 1857 yılında Fransızca'ya çevirdi ve yayınladı.
Değerli dinleyiciler, Simorg'la Kanatlanma isimli sohbetimizi dinlediniz.
Bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullah Yan, İran'ın mali taleplerinin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. İran'ın Herat Başkonsolosu, son olayların İran ile Afganistan arasını aşmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Erşadi, terörizm ve yabancı saldırganlık Batı Asya'daki kadınların güvenliğine yönelik büyük tehdittir dedi. Sadat Necat, İran bölgede bir hububat merkezi olabilir ifadesini kullandı. İran Kara Kuvvetleri Komutanı düşmanın İran'ın kültürünü, ekonomisini ve savunma yeteneklerini hedef aldığını söyledi. İran petrolü geçen ay ortalama $20 pahalandı. Ukrayna'da tutuklanan muhalif liderin eşi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Zaharova, Beyaz Bereliler Örgütü'nün Batılıların elinde bir araç olduğunu söyledi. Almanya, Rus doğal gazının ödemesini euro ile sürdüreceğini bildirdi. Rusya, Dağlık Karabağ'da ateşkesin ihlal edildiğini duyurdu. Kimliği belirsiz bir uçak Erbil'den işgal altındaki Filistin'e uçtu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.